Ayrım 14.
Umutsuz şarkı, şikayet etme, hüzünlü beraberliğimiz bittiğinde, mezarda bile hüzünlenme, ben bahtsız oldukça senin talihin açıldı diye. Dinleyenler Chrysostomo'nun şarkısını beğendiler ama okuyan Marcella'nın namusu ve iyiliği konusunda anlatılanlara uygun olmadığı görüşündeydi. Chrysostomo şarkısında kıskançlıktan, şüphelerden ve ayrılıktan yakınıyordu. Bütün bunlar Marcella'nın şanına, şerefine gölge düşürüyordu. Ambrosio, arkadaşının en gizli düşüncelerini bile iyi bilen biri olarak şöyle cevap verdi. Bu şüpheden kurtulmanız için beyefendi, şunu bilmeniz gerekir ki bu zavallı, bu şarkıyı yazdığında Marcella'dan ayrıydı. Kendi isteğiyle ayrı kalmıştı ondan. Bakalım ayrı kalmanın her zaman yarattığı sonuçlar onun durumunda da ortaya çıkacak mı diye. Ayrı düşen aşığa ıstırap vermeyen bir şey, kendini hissettirmeyen bir korku olmadığı için Chrysostomo'ya da hayali kıskançlıklar ve şüpheler gerçekmişçesine ıstırap veriyordu. Yani şanının Marcella'ya atfettiği iyilik lekelenmiş değil. Marcella'ya zalim, biraz kibirli, epeyce de aldırışsız olmanın haricinde kıskançlığın kendisi bile bir kusur bulamaz. Bu doğru dedi Vivaldo. Ateşten kurtardığı kağıtlardan bir tanesini daha okumaya niyetlenirken, birden gözünün önünde beliren harikulade bir hayal, Marcella öyle görünüyordu, ona engel oldu. Dibine mezarın kazılmakta olduğu kayanın tepesinde çoban kızı Marcella göründü. Güzelliği şöhretini bile gölgede bırakıyordu. Daha önce kendisini görmemiş olanlar afallamış sessizce seyrediyorlardı. Onu görmeye alışkın olanlar da hiç görmemiş olanlardan daha az şaşkın değildi. Ama Ambrosio onu görür görmez öfkesini belli ederek dedi ki, ''Ey bu dağların bakışıyla insanı öldüren ejderi! Acaba zalimliğinle canını aldığın bu zavallının yaraları seni görünce tekrar kanayacak mı diye bakmaya mı geldin? Yoksa mizacının zalim zaferleriyle böbürlenmeye mi geldin? Ya da o yüksek yerden yanan Roma'sını seyreden merhametsiz bir Neron gibi seyre mi? Nankör kızın babası Tarquinius'un cesedini çiğnediği gibi kibirle bu zavallı cesedi çiğnemeye mi geldin? Çabuk söyle bize niye geldiğini, en çok neden hoşlandığını. Chrysostomo hayattayken her düşüncesinin sana itaat ettiğini bildiğimden, o ölü de olsa bütün arkadaşlarının düşüncelerinin sana itaat etmesini sağlayayım. Ey Ambrosio, söylediğin şeylerden hiçbiri için gelmedim diye cevap verdi Marcella. Kendimi savunmaya geldim. Çektikleri acılar ve Chrysostomo'nun ölümü yüzünden beni suçlayan herkesin ne kadar mantıksız davrandığını anlatmaya geldim. Burada olan herkese yalvarıyorum, dikkatle dinleyin beni. Zaten aklı başında kimseleri doğru bir şeye inandırmak için ne fazla zaman gerekecek ne de fazla söz. Söylediğinize göre Tanrı beni güzel yaratmış. Öyle yaratmış ki güzelliğimden etkileniyor, elinizde olmadan beni seviyorsunuz. Bana gösterdiğiniz sevgiye karşılık olarak da diyorsunuz ki, hala istiyorsunuz ki ben de sizi sevmek zorunda olayım. Tanrı'nın bana verdiği anlayış gücüyle güzel olan her şeyin sevilebileceğini biliyorum. Ama güzel olduğu için sevilenin kendisini seveni, sevildiği için sevmek zorunda olmasını anlayamıyorum. Üstelik güzeli seven çirkin de olabilir. Çirkin olan da sevilmemeye layık olduğuna göre, güzel olduğun için seni seviyorum. Çirkin olduğum halde senin de beni sevmen lazım demesi çok saçma olur. Ama güzellikler eşit olsa bile, sırf bu yüzden isteklerin de eşit olması gerekmez. Her güzellik aşık etmez. Bazılarına bakmaktan hoşlanılır ama istek uyandırmazlar. Her güzellik aşık etse, istek uyandırsa, kalpler karmakarışık olur, yolunu şaşırır, nerede duracaklarını bilemezlerdi. Çünkü sayısız güzel insan olduğundan istekler de sayısız olurdu. Oysa derler ki gerçek aşk bölünmez, kendiliğinden olur, zorla olmaz. Madem öyle ki ben böyle olduğunu düşünüyorum, niye benim sırf sevdiğinizi söylüyorsunuz diye zorla sevmemi istiyorsunuz? Söyleyin, Tanrı beni güzel değil de çirkin yaratmış olsaydı, beni sevmiyorsunuz diye size sitem etmeye hakkım olur muydu? Üstelik şunu da düşünmeniz gerekir ki, sahip olduğum güzelliği ben seçmedim. Onu bana olduğu gibi Tanrı bahşetti. Ben istemedim, ben seçmedim. Tıpkı yılan onunla öldürse bile, tabiat vermiş olduğu için sahip olduğu zehir yüzünden suçlanamayacağı gibi, ben de güzel olduğum için azarlanmayı hak etmiyorum. Namusluk adında güzellik, tecrit edilmiş ateş, keskin kılıç gibidir. Yaklaşmayanı birincisi yakmaz, ikincisi de kesmez. Şeref ve meziyetler ruhun süsüdürler. Onlar olmazsa, beden güzel olsa bile güzel görünmemesi gerekir. Dürüstlük, bedeni ve ruhu en çok süsleyen, güzelleştiren meziyetlerden biri ise, güzel olduğu için sevilen kişi, sırf kendi zevki uğruna var gücüyle bu meziyetini kaybettirmeye uğraşan kişinin isteğine boyun eğerek, niçin bu meziyetini kaybetsin? Ben hür doğdum ve hür yaşayabilmek için kırların ıssızlığını seçtim. Bu dağların ağaçları benim dostlarım, bu derelerin berrak suları benim aynalarımdır. Ben düşüncelerimi ve güzelliğimi ağaçlarla, sularla paylaşırım. Ben tecrit edilmiş ateş, uzakta duran kılıcım. Görünüşümle aşık ettiklerimi, sözlerimle yanılgıdan kurtardım. İsteği besleyen eğer umutsa, ben ne Grisostomo'ya ne başkasına umut vermediğime göre, onlardan herhangi birini benim zalimliğim değil, kendi ısrarı öldürdü denebilir. Onun düşüncelerinin namuslu olduğu söylenip bana sitem edilecek olursa, bu yüzden karşılık vermek zorunda olduğum ileri sürülürse, derim ki, şu anda mezarının kazıldığı bu yerde, niyetinin temizliğini bana ilk kez açıkladığında, ben de kendi niyetimin sonsuza dek yalnız yaşamak olduğunu, iffetimin meyvelerini, güzelliğimin kalıntılarını sadece toprağa adayacağımı söyledim ona. Eğer o bütün bunlara rağmen umuda karşı ısrar etmek, rüzgara karşı ilerlemek istediyse, çılgınlığının denizinde boğulmasında şaşılacak ne var? Ben ona umut vermiş olsam, riyakarlık etmiş olurdum. Memnun etmiş olsam, iyi niyetime ve kararlarıma aykırı davranmış olurdum. O uyarıldığı halde ısrar etti. Kendisinden nefret edilmediği halde umutsuzluğa kapıldı. Şimdi onun ıstırabının suçunu bana yüklemek doğru olur mu? Aldatılmış olan yakınsın. Verilen umutların, vaatlerin boş çıktığını gören umutsuzluğa kapılsın. Kışkırttığım biri varsa söylesin. Kabul ettiğim biri varsa övünsün. Ama söz vermediğim, aldatmadığım, kışkırtmadığım, kabul etmediğim kimseye karşı zalimlikle, katillikle suçlamayın beni. Tanrı bugüne dek benim alın yazımla sevmemi istemedi. Seçerek sevmemi düşünmekse söz konusu değil. Bu ortaya söylediklerim, beni isteyen tek tek herkes için bir uyarı olsun. Bundan böyle şunu bilin ki, biri benim için ölecek olursa, kıskançlıktan ya da bahtsızlıktan ölmüş olmayacak. Çünkü kimseyi sevmeyen kimseyi kıskandıramaz. Yanılgıdan kurtarmak, aşağılamak değildir. Bana bakışıyla insan öldüren, ejder diyen, kötü, zararlı bir şey olarak sırt çevirsin bana. Nankör diyen hizmet etmesin. Kadir bilmez diyen tanımasın. Zalim diyen izlemesin. Çünkü bu ejder, bu nankör, bu zalim ve bu kadir bilmez onları kesinlikle aramayacak, hizmet etmeyecek, tanımayacak ve izlemeyecek. Grisostomo'yu sabırsızlığı ve cüretkar arzusu öldürdüyse, neden benim dürüst tutumum ve namusum suçlansın? Ben iffetimi ağaçların dostluğuyla koruyorsam, erkeklerle dost olmamı isteyenler neden onu kaybetmemi istiyor? Benim bildiğiniz gibi kendi servetim var. Başkalarının servetinde gözüm yok. Hürriyete düşkün bir mizacım var. Baskıdan hoşlanmıyorum. Ne kimseyi seviyorum ne de kimseden nefret ediyorum. şunu aldatıp bunu kışkırtmıyorum. Şununla alay edip bununla eğlenmiyorum. Benim eğlencem bu köylerin dürüst çoban kızlarıyla sohbet etmek ve keçilerime bakmak. Benim isteklerim bu dağlarla sınırlı. Bu sınırı sadece gökyüzünün güzelliğini seyretmek için aşıyorlar ki bu da ruhun ilk barınağına doğru adım atmasıdır. Bunları söyledikten sonra cevap beklemeden sırtını döndü ve yakındaki bir koruluğun en sık yerinden içeri girdi. Orada bulunan herkesi güzelliğiyle olduğu kadar akıllılığıyla da şaşırtmıştı. Aralarından bazıları, güzel gözlerindeki bakışların sivri oklarıyla yaralanmış olanlar, onu izlemeye niyetlendiler. İşittikleri açık seçik uyarıdan ders almamışlardı. Bunu gören Don Quixote, şövalyeliğini bu durumda kullanmanın uygun düşeceğini, yardıma muhtaç genç kızların imdadına koşmak gerektiğini düşünerek elini kılıcına attı ve yüksek sesle rahatça anlaşılacak şekilde dedi ki, "Konumu ve durumu ne olursa olsun hiç kimse güzel Marcela'nın peşinden gitmeye kalkmasın. Yoksa karşısında benim öfkemi, gazabımı bulur. Kendisi Grisostomo'nun ölümünde ne kadar az suçu olduğunu, hatta hiç suçu olmadığını, sevdalılarının herhangi birinin isteklerine boyun eğmekten ne kadar uzak olduğunu açıkça yeterince gösterdi. Bu sebeple izlenmeye, baskı altında tutulmaya değil, dünyanın bütün iyi insanları tarafından sayılmaya, takdir edilmeye hak kazandı. Çünkü dünyada böyle namuslu yaşayan tek kadın olduğunu gösterdi. Ya Don Quixote'nin tehditleri yüzünden ya da Ambrosio iyi yürekli arkadaşlarına karşı görevlerini tamamlamaları gerektiğini söylediğinden, çobanlardan hiçbiri mezar kazılıp Grisostomo'nun kağıtları yakılarak cesedi hazır bulunanların gözyaşlarıyla mezara konmadan önce yerinden kıpırdamadı, oradan ayrılmadı. Mezar geçici olarak iri bir kaya ile örtüldü. Yaptırılacak olan mezar taşında Ambrosio'nun dediğine göre şu sözler yer alacaktı. Burada yatmaktadır zavallı, soğuk bedeni bir inek çobanının, kayıtsızlık yüzünden mahvolmuş, ölmüş bir sevdalının. Merhametsizliği öldürdü onu, nankör, nazlı bir dilberin, saltanatını genişletti onunla zorbalığı aşkın, sevginin. Sonra mezarın üstüne bol bol çiçek ve dal attılar. Herkes tek tek arkadaşı Ambrosio'ya başsağlığı dileyerek ondan ayrıldı. Vivaldo ile arkadaşı da öyle yaptılar. Don Quixote kendisini ağırlayan keçi çobanlarıyla ve yolcularla vedalaşırken, yolcular kendileriyle birlikte Sevilla'ya gitsin diye yalvardılar. Serüven bulmaya çok uygun bir yer olduğunu, her sokakta, her köşe başında, diğer şehirlere göre çok daha fazla serüven olduğunu söylediler. Don Quixote, kendisine bunu haber verdikleri ve ona iyilik etmeye hevesli oldukları için teşekkür etti. Ama henüz Sevilla'ya gitmek istemediğini, gitmemesi gerektiğini söyledi. Önce hırsızlarla, haydutlarla dolu olduğu söylenen o dağları bu namussuzlardan temizleyecekti. Kararlılığını gören yolcular onu daha fazla rahatsız etmek istemediler. Tekrar vedalaşıp ayrıldılar. Yollarına devam ederken konuşacak konuları eksik olmadı. Hem Marcela ile Grisostomo'nun öyküsü hem de Don Quixote'nin çılgınlıkları. Don Quixote ise çoban kızı Marcela'yı arayıp bulmaya ve elinden gelen her türlü hizmeti kendisine sunmaya karar vermişti. Ama ikinci kısmı burada biten bu gerçek öyküde anlatıldığına göre düşündüğü gibi olmadı. La Mançalı yaratıcı asılzade Don Quixote'nin üçüncü kısmı. 15. bölüm. Kalpsiz bazı Yanguaslılarla karşılaşan Don Quixote'nin başından geçen bahtsız serüvene dair. Bilge Seyit Hamit Badincani'nin anlattığına göre, Don Quixote kendisine ev sahipliği yapan keçi çobanlarından ve çoban Grisostomo'nun cenazesine katılanlardan ayrılır ayrılmaz silahlarıyla birlikte çoban kızı Marcela'yı girerken gördükleri koruluğa girdi. Ormanda 2 saatten fazla yol alıp her tarafta boş yere kızı aradıktan sonra taze çimenlerle kaplı bir çayırda durdular. Yanda sakin serin bir dere akıyordu. Öyle ki kızgın güneşiyle kendini hissettirmeye başlayan öğle saatlerini orada geçirmeye insanı davet ediyor, zorluyordu. Don Quixote ile Sancho hayvanlarından indiler. Eşekle Rosinante'yi orada bol bol yetişen çimenlerde otlasınlar diye serbest bıraktıktan sonra heybelerini talan ederek merasime gerek duymadan efendi ve hizmetkarı dostça huzur içinde bulduklarını yediler. Sancho Rosinante'ye bukağa vurma zahmetine katlanmamıştı. Son derece uysal ve ateşsiz olduğundan o kadar emindi ki Cordoba otlaklarının bütün kısrakları gelse onu azdıramaz kanaatindeydi. Ama talih ve sürekli uykuda olmayan şeytan, Galisyalı bir takım katırcılara ait bir Galisya at sürüsünün o vadide otlamasını emretmişti. Öğlenleri sürüleriyle birlikte çimenlik ve sulak yerlerde dinlenmek katırcıların adetidir. Don Quixote'nin mola vermeye karar kıldığı yerde Galisyalılara çok uygundu. Nasıl olduysa Rosinante'nin canı kısraklarla gönül eğlendirmek istedi ve kokularını alır almaz her zamanki halinden çıkıp sahibinden izin istemeden ihtiyacını kısraklara iletmek üzere hızla koşmaya başladı. Ama görünüşe bakılırsa canları otlamaktan başka bir şey istemeyen kısraklar Rosinante'yi nalları ve dişleriyle öyle bir karşıladılar ki kısa bir süre içinde kolanları koptu, eğersiz çırılçıplak kaldı. Ama onun için asıl acı olan herhalde katırcıların kısraklarına zor kullanıldığını görünce iri sopalarla yetişip iyice dövmeleri oldu. Rosinante yediği dayakla yere serildi. Bu arada Rosinante'nin yediği dayağı gören Don Quixote ve Sancho nefes nefese yetişmişlerdi. Don Quixote Sancho'ya dedi ki, "Gördüğüm kadarıyla arkadaşım Sancho, bunlar şövalye değil, kaba ve aşağılık insanlar. Bunu söylememin sebebi şu, gözlerimizin önünde Rosinante'ye yapılan saldırının haklı intikamını almama pekala yardım edebilirsin." "Ne intikamı alacağız?" dedi Sancho. "Onlar 20 kişiden fazla, biz de sadece 2 kişiyiz, hatta belki de 1,5. "Ben 100 kişiye bedelim," dedi Don Quixote. Sözü daha fazla uzatmadan elini kılıcına attı ve Galisyalılara saldırdı. Efendisinden etkilenen Sancho Panza da onu örnek alıp aynı şeyi yaptı. İlk anda Don Quixote bir tanesine bir darbe indirdi, adamın deri üstlüğünü biçti ve sırtında derin bir yara açtı. Kendileri o kadar kalabalıkken topu topu iki adamın saldırısına uğradıklarını gören Galisyalılar, sopalarına sarıldılar ve ikisini ortaya alıp var güçleriyle dövmeye başladılar. Doğruyu söylemek gerekirse ikinci darbeyle Sancho'yu yere devirdiler. Don Quixote'nin de başına aynı şey geldi. Ustalığının ve cesaretinin bir faydası olmadı. Talihi onu hala yerde olan Rosinante'nin ayaklarının dibine düşürdü. İşte kızgın köylülerin eline verilen sopanın ne büyük bir şiddetle indiği de buradan belli. Galisyalılar ne kötü bir iş yaptıklarını görünce alelacele hayvanlarını yükleyip yollarına devam ettiler. İki maceracıyı kötü bir durumda ve daha da beter bir ruh halinde bıraktılar. İlk yakınmaya başlayan Sancho Panza oldu. Kendisini efendisinin yanında bulunca boğuk acıklı bir sesle dedi ki, "Senyor Don Quixote, ah Senyor Don Quixote!" "Ne istiyorsun kardeşim Sancho?" diye karşılık verdi Don Quixote, Sancho ile aynı ince inleyen tonda. "Eğer mümkünse," dedi Sancho Panza, "çirkin Blas'ın o iksirinden 2 yudum vermenizi rica edecektim. Elinizin altındaysa eğer. Belki yaralara iyi geldiği gibi kırık kemiklere de iyi gelir." Ah zavallı ben, yanımda olsaydı daha ne isterdik ki dedi Don Quixote. Ama sana gezgin şövalye sözü veriyorum Sancho Panza, iki güne kalmadan kader başka türlü emretmezse mutlaka elimde olacak. Yoksa beceriksizin tekiyim demektir. Sizce ayaklarımızı kaç gün sonra hareket ettirebilir hale geliriz dedi Sancho Panza. Kendi adıma diyebilirim ki dedi pestili çıkmış olan Don Quixote, şu günlerin geçmesini iple çekeceğim. Ama ben bütün kabahati kendimde buluyorum. Benim gibi şövalye olmayan o adamlara kılıç çekmemeliydim. Yani sanıyorum ki şövalyelik yasalarını çiğneyerek savaşlar tanrısının bana bu cezayı vermesine sebep oldum. Bu nedenle Sancho Panza, sana söyleyeceğim şeylerden haberdar olmanda fayda var. Çünkü ikimizin de sağlığı açısından çok önemli. Böyle alçakların bize bir saldırıda bulunduğunu gördüğün zaman benim kılıcımı çekmemi bekleme. Çünkü ben kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Sen davran kılıcına ve istediğin şekilde cezalandır onları. Eğer onları korumaya, yardıma şövalyeler koşacak olursa ben seni korumayı, bütün gücümle onlara saldırmayı bilirim. Cesaretimin nereye kadar gidebileceğini sen de yüzlerce tecrübeyle, örnekle anlamışsındır. Cesur Vizcayalı'ya karşı kazandığı zafer, zavallı şövalyeyi böyle kibirli hale getirmişti. Ama efendisinin uyarısı, Sancho Panza'nın pek aklına yatmamıştı. Şöyle cevap vermekten kendini alamadı. Efendim, ben barışsever, uysal, sakin bir insanım. Besleyip büyütmem gereken çocuklarım ve karım olduğu için her türlü hakareti sineye çekmeyi bilirim. Yani sizin de haberiniz olsun, emir vermek bana düşmez. Kesinlikle kılıç çekmem. Ne eşkıyaya ne de şövalyeye. Şu andan Tanrı huzuruna çıkıncaya kadar bana yapılmış ve yapılacak olan bütün saldırıları affediyorum. Yapan veya yapacak olan, ister soylu olsun ister soysuz, ister zengin olsun ister yoksul, ister efendi olsun ister serf, istisnasız her koşulda, her durumda. Bunu duyan efendisi şöyle cevap verdi. Biraz daha rahat konuşabilmek için soluğum olsun, sana ne kadar yanıldığını anlatabilmek için şu kaburgamdaki ağrı biraz hafiflesin isterdim Panza.